Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Ömer'in müsnedindeyiz şu sıralar ve 6144. hadis-i şerifle devam edeceğiz yolumuza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaya. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp Mesih Deccal'den bahsetti ve kuşkusuz Allah kör değildir. Bilmiş olun ki Mesih Deccal'ın sağ gözü kördür, sağ gözü sanki kuru üzüm tanesi gibidir buyurdu. Yine Abdullah İbni Ömer'in bize rivayet ettiği 6145. hadis-i şerif de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir kuyusunda gömülü olan müşriklere baktı Bedir savaşı sonrası. Ardından Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu diye seslendi. Ashabtan biri ey Allah'ın Resulü ölülere mi sesleniyorsun diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz söylediklerimi onlardan daha iyi duymuyorsunuz cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Müslümanlarla savaşırken ölen kafirlerin ileri gelenlerine küfrün elebaşlarına bu şekilde devrilmiş ve evvelki kavimler gibi sanki cezalandırılmış Müslümanların eliyle bir kavme böyle seslendi. Çünkü Mekke'de onlara bunu söylemiş ve onları uyarmıştı. Allahu Teala'ya karşı gelen bir topluluk dünyada en büyük bir aşağılanmayla yok olup gidecekler. Ahirette de onları bekleyen korkunç bir azap vardır. Gelin Müslüman olun diye defalarca onlar uyarmış, ayet ayet onlara tekrar tekrar duyurmuştu. Ve Allahu Teala bu vaadini her söylediğinde onlar bunu alay almışlar, dalga konusu yapmışlardı. Ama şimdi bizzat Müslümanların elleriyle bunu yaşadılar ve devrildiler. Bu devrilişin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem ki onlara bu neticeyi haber veriyor hem de aslında o günkü Müslümanlara ve bugün bu hadis-i şerifi okuyan bizlere de bir cevapta bulunuyor. İçinde yaşadığımız hayatı anlayalım. Allah'ın vaadi mutlaka gelecektir. Bunu bilelim. Ve bugün galip gibi görülen kafirlerin ileri gelenlerinin aslında ne tür bir devrilişle devrileceklerini, sistemlerinin nasıl çökeceğini biz de görelim. Biz de bunu anlayalım. Müslümanlar buradan işte ölüler duyar mı, duymaz mı türünden bir tartışmanın içine girebilirler, girmişler. Ben konunun o olmadığını düşünüyorum. Konu kafirlerin yıkılışı ve Allah'ın vaadinin seslendirilmesidir. Yani duyanlar duydular özellikle ve biz duyuyoruz şu anda. Anlayalım ve bilelim ki bu şekilde kafirler devrilecektir, bitecektir. Ve onlar bu acıyı ölür ölmez de hissetmeye başladılar. Kabirlerinde hissettiler. Mahşere kadar hissedecekler, mahşer meydanında bilecekler ve sonra cehennemle anlayacaklar. Bunu bileceğiz, bunu anlayacağız. Ve bugünkü dünyanın da aslında zavallı devrilmişler olduğunu bilelim. En güçlü şekilde konuşan, yeryüzünde sesleri çıkan bu kafirlerin, bu kafir dünya sistemlerinin nasıl bir yok oluşu beklediğini anlayalım bu hadisten. 6146. hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer Allah ondan razı olsun şöyle aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardı ardına lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek şeklinde telbiye getirdiğini işittim. Ömer bin Hattab'ın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi gibi telbiye getirdiğini, buna lebbeyk ve sa'deyk vel hayru fi yedeyk vel hayru fi yedeyk ve ragbu ileyke vel amel ifadelerini de eklediğini işittim diyor Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Yine 6147. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yahudiler sizinle savaşacak ve siz onlara hakim olacaksınız. Hatta taşlar ey Müslüman arkamdaki Yahudidir onu öldür diyecektir. Bu rivayeti daha evvel de okuduk elhamdülillah. Ama bu tür rivayetleri okumayı biraz daha çoğaltmak istiyorum. Kalbimize iyice yerleşsin. Yani yenilecekler, yok olacaklar, bitecekler anlayalım. Önemli olan benim adam olmam, benim iyi Müslüman olmam, benim düzgün olmam. Değilse karşımdaki sistem, dünya çökecek. Ve bu sistemin ardında duran o zihin, Yahudi zihni de kaybolacak. Nereye girerlerse, nereye saklanırlarsa saklansınlar, duvarlar, taşlar onlara haber verecek. Bu bakımdan işte şu kadar kalın duvarlar arkasında planlar, programlar yaparlarmış. İşte şuradan şu şekilde düzenlemelerle bizi uzaktan izler, gözler, yönlendirirlermiş. Hiç önemi yok. Benim vahiy ile temasım, benim Allah'ın Resulü ile birlikteliğim çoğalsın. Bakın bakalım ne kafir durabilir karşımda. Ehli kitap olsun, ne de müşrik olsun. Hepsiyle savaşımız başarıyla kazanılacaktır. Konu ben neredeyim? Ben eğer Allah korusun zihinsel olarak Yahudileşmişsem, onların özelliklerini taşımaya başlamışsam ki Rabbim kitabında Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de özellikle bu dört surede onların ahlakını, onların dönüşümünü, onların bozuluşunu, onların dinlerini maskara edişini bize izah eder. Ve onlar gibi olmamamızı ister. Ve Fatiha suresinde de biz onlar gibi olmamak adına Rabbimize yalvarırız. Ya Rabbi senin şu öfkeni kazanmış, gazaba uğramış kavim gibi olmayalım. Şu yolundan sapmış, dosdoğru yolun varken başka yollar bulmaya kalkmış olanlar gibi olmayalım diye yalvarırız ya. İşte bu derdi çoğaltacağım. Bu disiplini, bu zihin disiplinini kazanmak için uğraşacağım. Nimet verilenlerin kimler olduğunu bilip o yolun yolcusu olacağım inşallah ki o zaman dağlar taşlar benim yardımcım olacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6149. hadis-i şerif de bir tekrar. Sizden biri başkasıyla hurma yerken ondan izin almadan hurmaları ikişer ikişer yemesin. İslam ahlaktan edebe, hukuktan siyasete, savaştan namaza, inançtan amele, bütün bir hayat, maddeden manaya, çoğaltalım bireyden topluma, bütün hayatı dünyasıyla ahiretiyle toparlayan bir yapı. Ve şimdi karşımda işte bir edebi görüyoruz. Birlikte yediğim insanlara saygım olacak. Onlarla birlikte yemek yiyorsam. Ben böyle yerim, böyle alıştım, ben kafa böyle gider. İşte ben ikişer ikişer yemeği pek severim filan. Aferin. O evinde ye öyle. Ama Müslümanlarla birlikte yiyorsan, birileri varsa yanında, izin almadan ikişer ikişer hemen dürüp dürüp yemeyeceksin. Ne olursa olsun yediğin, onunla birlikte yerken dikkat edeceğiz. Daha yavaş, daha saygılı, daha edepli. Hani malı böyle kaçırır gibi değil, karşımdakilerin de doyacağını unutmadan göz tokluğuyla yiyeceğiz. Bütün bir hayat böyle yaşandığını düşünsek, yani kocalar hanımlarını böyle düşünse, hanımlar kocalarını böyle düşünse, ana babalar çocuklarını, çocuklar ana babalarını, müşteri satın aldığı kişiyi, satıcı alan kimseyi, işte para sahipleri çalıştırdıklarını, çalışanlar para sahiplerini, kendilerine iş veren kimseleri vesaire düşünseler bu şekilde. Yani kendim için istediğim bir yemeği onlar için de düşünsem ya da onlar nasıl yiyorsa bari ben de onlar gibi yeme becerisini de göstersem sömürücü olur muyum? İnsanların hayatını kullanan olur muyum? Başkalarını tüketen olur muyum? Müslümanlar bu ahlakı kazanmak için çırpınacağız. İmanımızı ortaya koyarken çok ciddiyiz. Amellerimizden vazgeçmiyoruz. Ama bu ahlak yani insanların hayatına dönük bir ahlak Müslümanların olmazsa olmasıdır. Mekke kafirleri Müslümanları ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı pek çok konuda eleştirdiler. Ama hiçbir zaman onları ahlaksızlıkla, sömürücülükle, insanları kullanmakla eleştiremediler. Ama ne zaman ki Yahudileştik, Allah korusun karşımızdakiler bizim dinle olan ilgimizin samimi olmadığını hep anladılar. Hep bildiler. Dini kullanarak nerelere varmak istediğimizi hep gördüler. Mevla muhafaza etsin bütün Müslüman kardeşlerimizi. İmanımızın ahlakımıza yansımasını lütfetsin Rabbim. Bir ahlak hadisi daha, hem de imanla. 6150. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Abdullah İbni Ömer bize bu hadis-i şerifi aktarıyor. Kim kibirlenerek giysisini yerde sürürse Allah kıyamet günü ona rahmet bakışıyla bakmayacaktır. Dolayısıyla kibir neydi? İnsanları hor görmek, sömürmek, Allah'a karşı gelmekti. Ve elbisesini bu şekilde taşıyan, üniformasını, giydiği giysiyi, üzerindeki kostümünü, hayatı, yani kendisini bununla ifade ettiği o şey neyse, giysisi, atı, arabası ama üzerinde duran yapısı, işte mesleğini ya da meşrebini ifade eden şey, bununla insanları ezecek, bununla Allah-u Teala'ya karşı çıkacaksa bu bir kibirle elbiseyi yerde sürme durumudur. Allah ona rahmetle bakmayacak. 6151. hadis-i şerif, Enes bin Sirin'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Arafat'ta Abdullah İbni Ömer ile birlikteydim. O oraya giderken de onunla birlikte gittim. İmam geldiğinde onunla öğle ve ikindi namazlarını kıldı. Vakfesini yaparken arkadaşlarımdan bir grupla ben de onunla vakfe yaptım. Arafat'tan ayrılırken de onunla birlikte ayrıldık. Arafat ile Müzdelife arasında bulunan geçide vardığı zaman İbni Ömer devesini çöktürdü. Biz de çöktürdük. Biz onun namaz kılacağını sandık. Ancak devesini tutan kölesi namaz kılmayacak. Ancak onun dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yere geldiği zaman inip hacetini gidermişti, ihtiyacını. O da aynı yerde hacetini gidermek istiyor dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi adım adım takip eden bir sahabe ve bu konuda da o inisiyatifini bu şekilde kullanıyor. İhtiyacı var yok bilmiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyacını giderdiği yeri bulup takip etmiş. O da orada bunu gerçekleştirmek, bunu yapmak istiyor. Bize böyle bir sünnet var mı? Böyle bir yol izleyecek miyiz illa? Hayır. Buradan anladığımız, biz de peygamberimizden öğrendiklerimizi ne kadar öğrenebildiysek, elimizden geldiği kadar adım adım takip edersek kazançlı çıkarız. Cennet yolunu buluruz. Derdimiz bu olacaktır. Çünkü insanın hayatında birilerine benzemek varsa en çok benzeyeceğim kişi işte o Allah'ın Resulüdür. Ona takıldık mı kaybetmeyeceğimizi anlayalım. 6152. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Müslim bin Yennak'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer ile birlikte Mekke'de Abdullah oğullarının bir meclisinde oturuyordum. İzarını salmış bir genç yanımızdan geçince Abdullah İbni Ömer ona delikanlı buraya gel dedi. Genç gelince ona sen kimsin diye sordu. O da Bekir bin Sa'd oğullarından biriyim dedi. Abdullah Allah'ın kıyamet gününde sana rahmet bakışıyla bakmasından hoşlanır mısın? Allah'ın kıyamet gününde sana rahmet bakışıyla bakmasından hoşlanır mısın diye sorunca genç evet dedi. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. O halde izarını, elbiseni yukarı çek. Çünkü şu iki kulağımla Ebul Kasım'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kim kibirlenmek amacıyla izarını yerde sürürse Allah kıyamet gününde ona rahmet bakışıyla bakmayacaktır. Biraz önce sadece bu bölümünü okuduğumuz hadis-i şerifin bir de Abdullah İbn Ömer'in dünyasındaki kullanımını, yani bir Müslümana ifadesini duymuş olduk. Hadisi hadis olarak böyle rivayet edeceğiz. Ama bir de emr bil maruf nehyanın münker anlamında da bu şekilde söylememiz, söyleşmemiz gerekiyor. Ben bir yanlışı gördüğümde Müslüman bir kardeşim üzerinde ve o konuda benim bir bilgim varsa susmam mümkün olabilir mi? Ha ağzımın kapatıldığı, sözümün tıkandığı söyleme noktasında daha önemli problemlerin olduğu zemin ve zamanlarda durmam gerekebilir. Yani tebliğ imkanının anca olduğu, davet imkanının anca olduğu bir ortamda yetkim, gücüm, kuvvetim yoksa ne emredebilirim ne de yasaklayabilirim. Ancak bana, benim dinime iman etmiş, bunu kabul etmiş, benden gelen bilgiyi ciddiye alacak birileri varsa yanımda, ama onlara da söylemek zorundayım. İşte soruyor, delikanlı sen kimlerdensin? Anlıyor ki o çok da bilmeyen bir topluluk içerisinden, yabancılardan ve ona güzelce nasihat ediyor. Bak evlat, böyle yapma. Allah-u Teala'nın kıyamet gününde sana rahmet ile bakmasını ister misin? Tabi ister. Belki Mekke'ye niye geldi? Belki Kabe'yi niye tavaf ediyor bu delikanlı? Niye oralarda namaz kılıyor? Fakat bilmediği bir konu var ya da ihmal ettiği bir konu var. İşte Abdullah İbni Ömer bunu hatırlattı ona güzelce. Ve umuyoruz ki o genç de kendini düzenledi ve bu hatasından vazgeçti. Güzel hatırlatırsak umarım bütün Müslümanlar da toparlanacaklardır. Kendimize de güzel hatırlatmak için okumaya devam ediyoruz. 6153. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturduğu zaman sol elini sol dizine, sağ elini de sağ dizine koyar ve parmaklarını 53 şeklinde yaparak dua ederdi. 53 şeklinde yaparak dua ederdi. Nasıl? Düşünün. Ben burada şu anda tarif edecek durumum yok ama parmaklarını dizin üzerine koyuyor ve bu 53 sayısını da tabii ki rakamları düşünürken de mevcut şu anda kullanılan rakamlara göre değil, Allah'ın kitabında bizim bildiğimiz o rakamlara göre, yani kitabın alfabesinin rakamlarına göre düşünmeye çalışalım Rabbimizin izniyle. Bir daha okuyayım hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturduğu zaman sol elini sol dizine, sağ elini de sağ dizine koyar ve parmaklarını 53 şeklinde yaparak dua ederdi. 6153. hadis-i şerifte böyleydi. 6156. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Abdullah İbni Ömer, daha evvel de okuduk bu hadis-i şerifi yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedenimin bir tarafından tuttu. Yani artık kolundan, omzundan ve şöyle dedi Abdullah'a. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk et. Dünyada bir yabancı veya gelip geçen bir yolcu gibi ol. Allah-u Teala'yı görürcesine Allah'a kulluk yap, ibadet et. İbadetin hep Allah tarafından izleniyor, bunu bil. Bu bilinçle ibadet et, kulluk yap. Ve dünyada bir garip gibi ol, bir yabancı ya da geçip giden bir yolcu gibi ol. Yabancı memlekette nasıl insan yapayalnız hisseder? Dünyada da sanki böyle yabancı ol, kök salma buraya. Öte yandan yolcu istasyonuna kadar durur, işte o kadar. Meyletme, kök salma, buraya çakılıp kalmayacağım bilesin, kendini böyle bil. Muhteşem bir hatırlatma, tavsiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den genç Abdullah'a o zamanlar ve şimdi Abdullah Efendimiz'in bize aktarımıyla, Ahmet bin Hanbel'in bize hatırlatmasıyla aynı şekilde bizi de genç tutacak, diri tutacak bir hatırlatmadır bu. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk yap, dünyada bir yabancı ya da gelip geçen bir yolcu gibi ol. Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu diyor Abdullah babası için. Bizden biri cünüp iken uyuyabilir mi? Efendimiz evet, abdest alıp uyuyabilir buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5160. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer aktarıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuşkusuz Allah can boğaza dayanmadıkça kulun tevbesini kabul eder. Allah-u Teala kulun tevbesini can boğaza dayanmadıkça kabul eder. Bu bakımdan son nefesi veriyormuşçasına hep bir tövben eşiğinde duracağız. Hep Allah-u Teala'ya istiğfar ile bir hayat yaşamaya gayret edeceğiz. Vakit var, daha çok, ben daha ölmem. Ölüm daha gelmeden önce son dakikada bir iman eder, bir tövbe eder, paçayı yırtarız. Bunu bilmiyoruz. Ölüm vakti bizim için net değil. O zaman ne yapalım? Tövbe net. Hemen şu anda tövbemize başlayalım. İstiğfar edelim. Ya Rabbi bağışla. Allah'ım affet. Günahlarımızın üzerine çiz Allah'ım. Az olan amellerimizi çok kabul et. Günahlarımız çok, sen onları yok kabul et Allah'ım diye dua edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. 6161. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa veya yolculuğa çıkıp da gece olduğu zaman şöyle dua ederdi. Ey yeryüzü! Benim de senin de Rabbin sadece Allah'tır. Senin üzerindekilerin, sende yaratılanların ve üzerinde gezenlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Aslan, kara yılan, yılan ve akrepten, bu yerde yaşayanların şerrinden, doğuran ve doğurduklarının şerrinden Allah'a sığınırım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece çöl ya da başka bir yerde, yolculuk ya da savaşta konaklıyor. Konakladığında oranın börtüsü var, böcüsü var, yırtıcısı var, vahşisi var, görünen görünmeyen varlıkları var. İşte tüm bunlardan Allah'a sığınıyor ve bunu bu şekilde yapıyor. Ey yeryüzü! Benim de senin de Rabbin sadece Allah'tır. Allahu Ekber. Nasıl bir böyle zihin oluşturuyor bizde. Buranın sahibi ve benim sahibim aynı sahip. Dolayısıyla ey yeryüzü, bana dokunma. Sen ki madem Rabbine kulluk yapan bir varlıksın, ben de Allah'a kulluk yapan bir varlığım. Şu üzerindeki börtünü, böcüğünü bana düşman etme. Onların şerrinden Allah'a sığınıyorum diyeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yaptı. Biz de böyle yapmaya gayret ediyoruz inşallah. 6162. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitti Abdullah İbni Ömer. Havzımın genişliği Aden ile Amman arası kadardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kevser havzını anlatıyor bize mahşerdeki ve oranın genişliğini bir coğrafya bilgisiyle söylüyor ama ben size bunu ifade edemem. Fakat Yemen ile Suriye arası diyeyim bugünkü kelimelerle belki. Suyu kardan daha soğuk, baldan daha tatlıdır. Kokusu miskten daha hoştur. Gökteki yıldızlar sayısınca kapları vardır. Bu sudan bir kez içen kişi bir daha asla susamaz. Ona ilk gelecek olanlar da muhacirlerin fakirleri olacaktır. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir diye sorunca, yani muhacirlerin fakirleri kimlerdir diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saçı başı dağınık, benizleri soluk, giysileri kirli kişilerdir. Kapılar onların yüzüne kapatılır. Evlenmek için saygın kadınlardan birini istediklerinde kendilerine verilmez. Onlar üzerlerine düşen her şeyi yaparken hakları olan şeyler kendilerine verilmez. Subhanallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir tarif yaptı önce. Muhacirlerin fakirleri dedi. Aklımıza ilk muhacirler, Peygamber Efendimizle hicret eden Müslümanlar geldi ve onların fakirleşmiş olanları, fakir düşmüş olanları, çünkü çoğu malını, mülkünü, her şeyini orada bıraktı Mekke'de ve geldiler ya da Yemen'den, başka yerlerden Efendimiz'e, Medine'ye göç eden müminler geldi. İşte onların fakirleri geldi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci bir tarifle, sorunun üzerine yaptığı tarifte ortaya koyduğu bilgiler sanki bu grubun sadece Peygamberimizle hicret eden grup olmadığını, yeryüzü tarihinde Müslümanların içerisinde hep bu tür kimselerin olacağını anlıyoruz. Biraz önce Abdullah İbni Ömer'e Peygamberimizin tavsiyesinde yabancı gibi ol bu dünyada ya da yolcu gibi ol demişti ya, o kelimenin açılımı gibi geldi bana. Saçı başı dağınık, benizleri soluk, yani iyi beslenmemiş, iyi bir hayat şartları, imkanları yok. Giysileri kirli, temizleyemedikleri için kirli, pis oldukları, adamlar temizlikten uzak oldukları için değil, Hayatları böyle, ortamları böyle. Kapılar onların yüzüne kapatılıyor. Çünkü ekonomik dünyaları çok zayıf. Çünkü bulundukları ortamlar kimse tarafından beğenilen ortamlar değil. Yerleri, yurtları, imkanları kısıtlı. Evlenmek için saygın kadınlardan birini istediklerinde kendilerine verilmez. İşi, gücü, parası, pulu, her şeyi olmayacak durumda. Onlar öyle insanlar ki buna rağmen üzerlerine düşen her şeyi yaparken, yani kullukla ilgili her şeyi gerçekleştiriyorlar. İyi Müslüman olmaya çalışıyorlar. İnsanlara karşı tavırlarında, çalıştıkları yerlerde, ortamlarda efendi tavırları var. Haklara riayet ediyorlar. Kimsenin hakkına göz dikmiyorlar. Ya bende bir şey yok. Ben de alırım, ben de çalarım, ben de giderim, ben de gelirim diye kendilerine, kendi nefisleri için bir çözümde bulunmuyorlar. Böylesi bir bahaneyle hayatı yutmaya çalışmıyorlar. Ya haklarını yerine getiriyor, görevlerini yerine getiriyorlar. Fakat onlara karşı bu yapılmıyor. Bu haklar onlara teslim edilmiyor. Onlar gereklerini yaparken onlara birileri onların haklarını vermiyor diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Havz-ı Kevser'in ilk gelen kişilerinin özelliklerini anlattı. Bunlar zor özellikler. Dünyadayken tahammülü zor işler. Ama elimizden geldiği kadar öyleyse dünyaya metelik vermeden yaşayabilirsek ve bundan dolayı belki bir şeyleri kaybedebilirsek hiç gücenmeyelim, hiç zorlanmayalım. Yola bakalım, yolumuz doğru mu? Sözümüze bakalım, sözümüz doğru mu? Niyetlerimizi kontrol edelim, doğru mu? Zihnimize bakalım tekrar, zihnimizdeki fikirler, imanımız doğru mu? Gündemimiz doğru mu? Biz hak üzere miyiz? Biz peygamber sünneti üzere miyiz? Buna dikkat ettikten sonra işimize bakıyoruz. İnsanların durumları, yaptıkları, edeceklerini dert etmeden bir hayrı istiyor, o yolda yürümeye çalışıyoruz. Çünkü bulacağımız şey kaybettiğimiz şeyden daha hayırlı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 6165. hadis-i şerif, Abdullah bin Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bıçak getirmemi emretti. Bıçağı getirdiğimde gönderip biletti. Sonra onu bana verdi ve sabahleyin bu bıçakla yanıma gel buyurdu. Dediği gibi yapıp sabah yanına gittiğimde ashabıyla birlikte Medine çarşısına çıktı. Orada Şam'dan gelen içki tulumları vardı. Bıçağı alıp bu tulumlardan bulduğunu kesip deldi. Sonra bıçağı bana verdi ve yanında bulunan ashabına da benimle birlikte gelip bu konuda bana yardımcı olmalarını söyledi. Bana bütün çarşıları dolaşmamı ve bu şekilde bulduğum her içki tulumunu delmemi emretti. Ben de Medine çarşılarını dolaştım ve delmedik, yırtmadık, kesmedik tek bir içki tulumu dahi bırakmadım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'nin lideri, hayat Müslümanların elinde ve burada artık bu günaha yer yok anlamında bu kesin çalışmayı yapıyor. Bugün gücü bu şekilde yeryüzünde etkin ve egemen olan Müslüman toplumlarda içlerinde günahı barındırmayacaklar. Ama böyle bir yetkisi yoksa ben de elime bıçağı alırım, ben de elime falan feşmeken alırım, Abdullah İbni Ömer yaptığı gibi yaparım deme. Şu anda imkanımız ve yetkimiz yoktur. Bilakis hatırlatma işimiz var. Müslümanlara söyleyeceğiz. İçmeyin ama satmayın ama bu işe girmeyin. Parayı buradan düşünmeyin demeye gayret edeceğiz Allah'ın izniyle. 6166. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer İbni Muti'nin yanına geldi. İbni Muti'ye Ebu Abdurrahman'a minder verin deyince Abdullah İbni Ömer yanına oturmak için gelmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimi sana haber vermek için geldim dedi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman İslami bir hayatın içinde yönetme konumunda olan yöneticisine, İslami bir hayatın içerisinde yönetme konumunda olan yöneticisine itaatten el çeken veya cemaatten ayrılan kişi cahiliye ölümüyle ölür buyurduğunu işittim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler okumaya devam ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini takip edeceğiz inşallah. Rabbim anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza koymayı bize ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.